Ayrım 15. Bedenimiz. Bir süre önce bedenimizin ruhumuzla barışık olmasının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim ve onu korumanın gerekliliğinden. Beden denen araç olmazsa hiçbir işe yaramaz ruhumuz bu dünyada. Başka bir dünyada ise nelere kadir olduğunu çözemedik henüz. Haber alamıyoruz ki bedeni terk edip gidenden. Düşünebiliyor musunuz? Milyarlarca, çoğunun neye yaradığına aklımızın ermediği parça, bir arada uyum içinde tıkır tıkır çalışıyor sağlıklı yaşadığımız sürece. Biz farkına bile varmıyoruz. İçlerinden biri arızalanmadıkça her birinin ne kadar gerekli olduğunu. Boşa dememiş elbet eskiler, acın neredeyse canın orada diye. Ki bir parçamız arızalanınca dank ediyor kafamıza. Arıza giderilinceye kadar en önemli parçamız o oluyor. Düzelince kısa bir süre Allah fukaranın eşeğini kaybettirmiş, sonra buldurup sevindirmiş misali mutlu oluyoruz, sonra unutup gidiyoruz. Kalıcı bir hasarımız olmazsa tabii. Kalıcı hasarlar, tedavi edilemez hastalıklar, Tanrı'dan gelmişse şayet ki elden ne gelir, katlanıyoruz belki. Barışarak, kabullenerek, kimi zaman isyan ederek, razı geliyoruz kaderimize ki zaten çaresiziz. O yüzden bu konuya girmek gereksiz şimdi. Zaten her şey Tanrı'dan gelir demediniz değil mi burayı okuyunca? Çünkü biliyorsunuz birçok şey de insanoğlu kafasızlığından gelir başımıza. Akıl verilmiş madem. Neyse ben en çok kendi kendimize yetmemizi engelleyen bedensel arızaları deşmek istiyorum bugün ki engellilere bağlayacağım sonra. Doğrusunu isterseniz durup dururken aklıma esivermedi bu konu. Küçük bir operasyon geçirdim geçen gün ayağımdan. Önemli bir şey değildi, çok kolay oldu. Ama bir süre yardımsız yürüyemedim ve iyice anladım sakat kalmak ne demek, başkalarına muhtaç olmak ne demek. Şimdi iyiyim. Olay küçük olduğu için tam fukaranın eşeği gibi oldum ama taktım kafama. Ya öyle olmasaydı? Meğer ne kadar önemliymiş insanın bir ayağı, ya kolu, bacağı, hatta parmağı. Arto'yu düşündüm 10 gün boyunca. 5 yıl sakat yaşadı. O çılgın, o yüreği tezik, o telaşlı adam bacağını sürdü. Bir kolunu kullanamadı. Bedeninin bir yanı eksik yaşadı. Üzüldüm yeniden. İsyanlarını anladım. Kendi bedenime şükrettim. Peki ya çocuk yaşta olup da ölene kadar öyle yaşamak zorunda olanlar? Ya sırf kolu bacağı değil, bütün bedenini kullanamayanlar? Ömür boyu tuvalete gitmek, yemek yemek, hatta oturabilmek için başkasına muhtaç olanlar? Zibeç'i düşündüm. Orada tanıştığımız güzelim engelli çocukları. Hiçbir imkanı olmayan tüm engellileri düşündüm. Onların yaşamını kolaylaştırmak, hayata katılmalarını sağlamak için fazla bir çaba harcamayan ülkemizi düşündüm. Evde yattığım sürece böyle düşünceyi açtı durdu kafamda. Ben küçükken topallayan birini gördüğümde bir hafta topallayarak yürürdüm. Gözü görmeyen birine ilgi duyduğumda evin içinde gözlerim kapalı gezerdim. Sağlam kolumu kırılmış gibi askıya alırdım. İşitmemek nasıl olur diye kulaklarıma pamuk tıkardım. Adada dilsiz bir çocuk vardı. Bir süre onun gibi bile konuştum. Ne kızardı annem, başına gelirse görürsün diye. Onları taklit ettikçe alay ediyorum zannederdi. Zaten herkesi taklit ederdim. Kim bilir belki de gibi yapa yapa tiyatro yeteneğim gelişmiştir. Annem ne bilsin o zamanlar taklitle alayın farkını. Oysa benim engellilerle ilgili olarak yaptığım alay etmeyi bir yana bırakın, onları taklit etmek bile değil, ne hissettiklerini anlamaya çalışmaktı. O zaman bunu tarif edemezdim, şimdi biliyorum. Eminim, çünkü zorlandıkça gizli gizli ağlardım. Böyle ızdıraplı taklit mi olur çocuk halimle? Bu durum da empatimi geliştirmiştir herhalde. Ki bu iyi bir şey, herkese lazım. Sonuç olarak bedensel bir eksiğiniz varsa şayet, onunla barışın. diğer parçalarınıza sıkı sıkı sarılın derim ben. Hiçbir eksiğiniz yoksa önce şükredin, sonra da her bir parçanızı sevin ve koruyun. Arada bir de başınıza bir şey gelmeden, gelmiş farz ederek neler hissedeceğinizi hayal edin. O zaman engellilere başka gözle bakarsınız ki onlara acımak değil, yaşama ayak uydurmalarını kolaylaştırmak ve katılmalarını sağlamaktır gereken. Gördünüz işte, bir ayaktan nerelere geldim. Geçmişi düşünmek. Bazen bir film izlerken bana ilginç gelen bir konuşmaya takılırım. Tıpkı okuduğum bir kitapta takıldığım ilginç bir sözün altını çizer gibi hayali bir çizgi çekerim altına. Atarım beynimdeki tıkış tıkış hayali çekmecelerden birine, zamanı ve yeri geldiğinde kullanmak için. Her ne kadar beynimdeki o çekmeceler arada düzenlemeye çalışmama rağmen tıkış tıkış ve karman çormanda olsa, henüz bir şeyleri bulamadığım olmadı, Tanrı'ya şükür. Şöyle bir konuşma ki daha yeni tıkılmıştı çekmeceye. Zamanıymış demek ki çıkıp yazılası geldi birden. Ne düşünüyorsun? Geçmişi. Neden? Hoşuma gidiyor. Düşünme. Ne gerek var? Daha gençsin. Nasıl olsa yaşlandığında en çok yapacağın şey bu değil mi? İşte buna verilen cevap ilginç. Yaşlandığımda geçmişi düşününce her şeyi doğru hatırlamayabilirim. O yüzden arada sırada geçmişi düşünür, yaşadığım ve yaptığım veya yapamadığım şeyleri tek tek gözümün önüne getirir, bugüne nereden, nasıl geldiğimi sorgularım. Peki, geçmişte yaşamak gibi olmuyor mu bu? Hayır, daha çok gözlemlemek gibi oluyor. Hatta gelecek için egzersiz yapmak gibi ve kendimle barışmamı sağlıyor. Pek hoşuma gitti. Pek doğru buldum. Geçmişten bugüne gelirken yaşanan deneyimler, yapılan hatalar, acılar, mutluluklar, geçilen yollar, o noktadan bu noktaya binbir şekilde dallanan, çatallaşan, köşeler dönen, inip çıkan yollar, bizi şimdiki halimize getiren yollar, arada bir düşünülüp sorgulandığında neler neler katabilir geleceğimize ki ölüm anına kadar var. Her geçen, yok olup biten bir geçmiş sayılarak silinip gidecekse, neden yaşansın bunca şey? Neden bu kadar farklı olsun herkesin yolu? Neden kimi zaman birleşsin yollar, kimi zaman ayrılsın? Neden önemli olsun ilişkiler, haklar, paylaşılanlar, sevgiler, nefretler, acılar, başarılar, yenilgiler, güzellikler? Geçmişte yaşananlar değil mi günümüzü oluşturanlar ve günümüzdekiler değil mi geleceği hazırlayanlar? Unutulabilir istenirse ama yatsınabilir mi? Ki bir yapının temelinden damına kadar onu oluşturan her bir malzeme gibidir. Ve de her birinin tek tek seçilerek iç içe, yan yana, üst üste bir araya getirilmesi gibidir geçmişimiz. İnsan yaşadığı sürece arada bir gerilere bakıp düşünmeli, hatırlamalı, sık sık, yeniden her şeyi. Ne zamandı, nasıldı, kimdi, kimdim, neredeydi, neredeydim, neler yaptım, neler gördüm, nasıl yaptım, hangi acıları, hangi mutlulukları yaşadım, hangi yollardan geçtim, özellikle bu, buraya gelmek için hangi yollardan geçtim ki sonra bağlasın. Vardığım yer neresi, nereye varmak istiyorum, daha ne kadar gidebilirim? Keşke olabilse de önce fert fert yapsa insan bunu, sonra aile, sonra toplum, sonra ülke, sonra dünya olarak. Önce kendiyle barışsa insan, hatasıyla, sevabıyla, ben nasıl böyle olduğumun cevabını verse, sonra da külliyen dünya insanları, ki hala yatsınan geçmişler yüzünden çözümü olmayan düğümler oluşturuluyor dünden gelen günde, geleceğe giden yollarda. Gün geçmiyor ki insanlık sarsılmasın, hala geçmişten gelen çözülmemiş düğümlerin neden olduğu kargaşayla. Ne yazık, hala kendiyle barışamadı insanlık. Ki barışsın birbiriyle de. Sindirilemiyor geçmiş, paylaşılamıyor dünya. Ah, düşündükçe daha neler neler geliyor aklıma. Bir geçmişi düşünmek kavramından çıkarak yola. Dünyadaki insanların hepsi aynı geçmişten geldiğini anlasa, aynı şeylere inansa, sınırlar olmasa, her yer herkesin olsa, herkes herkesi sevse, tüm silahlar yok edilse, artık hiç savaş olmasa, sa sa sa, se se se. Eskiden Şenay'ın söylediği bir şarkı vardı, yaşıtlarım iyi bilirler. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza. Yine reklamlar. Düşünce, yazı ve söz özgürlüğü yok. Hadi yok demeyelim de, neme lazım? Yok demek de yok çünkü. Kısıtlı diyelim. Ama reklam özgürlüğü sınırsız. Hem de başıboş, dört nala, sansürsüz. Reklam adına her şey mubah ülkemizde. Madem tüm radyo ve televizyon kanalları ondan gelen paraya mecbur, yayıldıkça yayılıyor, abarttıkça abartıyor reklamcılar. Reklam jingle'ları bilumum uyumlu uyumsuz, anlamlı anlamsız, garip tekerleme, hatta argo sözcük herkesin dilinde. Reklam ağzıyla konuşan, okullusu başka, alaylısı başka, gençler, ev kadınları, küçük çocuklar var. Nasıl takılır bunlar dillere diye şaşırmamak lazım. Takılır biliriz ve de hemen bulaşır, yayılır. Fi tarihinde rahmetli Öztürk Serengil bir filminde yanlışlıkla bir yeşe ile bir kelaj demişti. Yıllarca kalmıştı dillerde. Ondan sonra da yeni bir lisan oluşmuştu. O derece süratle yayılır ki bu tür garip sözcükler bir süre sonra adeta sözlüğe geçer. Mesela maganda sözcüğü. En ciddi haber sunucuları bile ciddi yüz ifadeleriyle maganda kurşununa kurban giden M.A.'nın cenazesi gözyaşları içinde kaldırıldı falan diyebiliyorlar. Demek ki artık maganda argo sayılmıyor. Kesin sözlüğe geçecek bir sözcük de ahanda. Koskoca Beyazıt Öztürk ahanda burada diyor. Önce kadınlar ve sucuklar diye sevimsiz bir benzetmeyle sunulan Aytaç sucuk reklamlarında. Şimdilerde zaten reklam ağzıyla konuşma modası süratle yayılıyor. Tanıdığım birinin 3 yaşındaki çocuğu durup durup "Oh be!" bağırıyor. Ek günde 1000 kere verilen Avea reklamında binlerce kere "Oh be!" deniyor. Annesi "Çocuğum oh be denmez, ayıptır!" diye yalancıktan mırıldanıyor arada ama her "Oh be!"ye kahkahalarla gülüyor. Ayrıca kendisi de misafirlere bir şey ikram ederken "Hadi bakalım yiyin gari" diyor. Kocası ise ikide bir, "Bir adam vardı canı sıkılan" tekerlemesini dolamış diline. Hani var ya, "Türksel im geldi sıkıntı bitti" diye iş toplantısındaki adama toplantıda sıkılırsa telefonuyla oynamasını tavsiye eden reklam. Yani bunlar ailece reklam bağımlısı olmuşlar. Böyle dedikodu yapar gibi yazıyorum ya, siz merak etmeyin, onlar asla agos okumazlar. Hem bir tek onları da takmış değilim tabii. Bir süredir istemeden birçok örnek biriktirdi bu garip beynim. Biraz benim gözümle görüp benim kulağımla dinlemeye çalışın da bakın neler fark edip şaşıracaksınız. Tabii daha önce fark etmedinizse. Gençler eğlenirken her fırsatta birbirlerine "Abi ver coşkuyu, ver coşkuyu" diyorlar. Bir de "Acayip akıllı gösterdi seni" diye bir dalga geçme şekli var. En çok buna sinir oluyorum. O ünlü, pek sempatik Akses kızı buna benzer bir dizi sözle resmen alay edip aşağılıyor tavsiyesine uyan kızı. Bir de "Yatakta buluşalım mavilim" var. Ayrıca gençler bilgisayarda chatleşirken veya cep telefonuyla mesajlaşırken sözcükleri kırpa kırpa artık konuşurken de ağızlarının içinde yuvarlayarak yutar oldular. Pür dikkat kulak kesilmezsen anlamazsın ne dediklerini. Mesela şöyle bir soru. Hangi yazsan hangi üniversiteye gidiyorsun? Cevap: "Kıçın vasıtasına, Koç Üniversitesi'ne." Biz dertlenirken reklamcılar bunu bir güzel kullanıyorlar. Baksanıza her reklamda öyle yarısı yutuk laflar geveleniyor durmadan. Bir de sözcükleri bozup dejenere etmek var. ki o salgın Tofita ile başladı. Portakal çılak gibi. Bir de iyice yayarak, bozarak söyleyeceksin ki in olsun. Diyorsan, diyorsun. Krimiliyeria, karameli eriyor gibi. Etisoho, yeni çıktı. Dillere takılacağı kesin olan bölümü ise polemik yok ama. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun sıkı işleyen sansür mekanizması neden reklamlar konusunda bu derece duyarsızdır bilinmez. Ay nasıl bilinmez, bilinir. Para geldiği için tabii. Demek ki biz eğer bu Ermenice radyo işini becerirsek bu reklam konusunu göz ardı etmemeliyiz. Madem tüm kanallar en çok reklamdan para kazanıyor, ne yapıp edip Ermenice bazı dile takılacak reklam sözcükleri bulmalıyız. Şimdi bunu melodisiyle söyleyelim. Mart mı gar sirdigı nerver, Türk selimi ye gav negut yunnan saf. Bir adam vardı canı sıkılan, Türk Selim geldi, sıkıntı geçti. Nah kineri, hedo yerşikneri gibi. Önce kadınlar sonra sucuklar. Daha da ilginç kılmak için belki o in olan sözcüklerin de Ermencesini düşünmeliyiz. Nırınç, yılak, portakal çilek gibi. Kıseska, diyorsan gibi.